Değerli dinleyenler, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz konuğumuz Sayın Cenk Akat'la. Sayın Akat, programımızın ilk kısmında harika canlı örneklerinden bazılarını verdi ve bize yaratılışın delillerini ortaya koydu. Ve özellikle de örümceğin çok ilginç yaşam özelliklerinden birer kesit sundu. Ve biz ortaya çıkan sonucu sorduk. Dedi ki, böylesine açık bir gerçeği, yaratılış gerçeğine karşı bunları ters yüz etmeye çalışan ve söylenmesi gereken sözü değil de, yani bunları ancak ve ancak yaratan üstün bir tasarımcı, mutlak güç sahibi ve bilgi sahibi olan bir yaratıcı yapabilir cümlesini kullanmak yerine, bunun yerine kuru isimlerin arkasında saklanan veya bunları canlıların kendi içlerindeki parçalara mal etmeye çalışan, söz gelimi bir örümcekten bahsediyorsak, onun koluna, bacağına, ağına bağlayan, onlar yaptı demeye çalışan insanların ne tür bir davranış içerisinde olduklarını sordum. Ve Sayın Cenk Akat, bunların bir vicdan meselesi olduğunu, vicdansız olduklarından bahisle konuya girmişti ve biz o arada arayı vermiştik. Şu anda tekrar Sayın Akat'a dönüyorum ve bu konudaki sorumu yine diyorum. Sayın Akat, böyle söyleyen bazen bilim adamı titirli insanlar da olsa bunlar nasıl insanlardır?
Fatih Bey, bu kişilerin aslında titri hiç önemli değil. Bunların tavırları ortak ve bu yeni bir konu da değil. Yani bu 20. yüzyılın bilim adamlarına has bir tavır değil bu. Bu kadar çarpıcı gerçekleri gizleyip işi maddeye vermek, yani kendi kendini geliştirmiştir, evrimleşmiştir gibi ifadeler kullanmak 19. yüzyıldaki bilim adamlarına da has değil. Yani bu Darwin'e has bir vasıf da değil. Titri ne olursa olsun, geçmiş çağlarda da kendi kavimlerini yönetici konumdaki kişiler, çok üst düzey konumdaki kişiler de aslında benzeri misaller veriyorlar. Bununla ilgili Kur'an'da çok net örnekler var. Peki bu mekanizma nedir? Yani bir tarafta vicdan, normal hiçbir bilimsel delile ihtiyaç duymaksızın salt dış dünyayı inceleyerek, bulunduğu ortama bakarak buna karar verebilecek bir vicdan. Diğer tarafta da her türlü imkana rağmen bunu örtüp sarmaya çalışan, ortadan kaldırmaya, gerçeği ters yüz etmeye çalışan nefsin fücuru. Bunun sırrı aslında Kur'an'da bize çok açık ve net bir şekilde verilmiş. Bakın, size bu konuda bir ayet okumak istiyorum. Şems suresi 7. ve 10. ayetler. Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Ve onu örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır. Bakın, ayet bize çok açık bir şekilde bildiriliyor. Önce Allah nefse bir düzen içinde biçim veriyor. Daha sonra buna fücuru ilham ediyor ve ondan arınmayı da. Yani bu fücur da içimizde var, ondan arınma kabiliyeti de. İkisi de bize verilmiş. Burada bize düşen ise nedir? Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur diyor ayette. Demek ki bizim görevimiz onu arındırıp temizlemek. Ve onu örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır. İşte ikinci tavır da bu. Yani o içinde bize ilham edilen, bize verilen o fücuru örtüp saran, onu koruyan. Bu tavır bir kişinin zeka derecesiyle alakalı değildir. Bilgi düzeyiyle de alakalı değildir. Bu kişi bir profesör titrine sahip olabilir. Çok zeki de olabilir. Bir hücrenin en ince detayına kadar bütün mekanizmasını çok iyi bilebilir. Bunu bize oturup anlatabilir. Bu başka bir özellik. Bu zeka. Akıl ise vicdandan kaynaklanır. Bir insan bir olaya vicdanıyla yaklaştığı zaman, vicdanıyla karar verdiği zaman buradan akıl çıkar ortaya. İnsanın aklını kullanması için çok detaylı bilgiye ihtiyacı yoktur. Çok yüksek bir zekaya da ihtiyaç yoktur. Sadece vicdanını kullanması yeterlidir. Bu örneğini verdiğimiz birçok konu, yani canlılar aleminden çok detay, çeşitli örnekler veriyoruz. Hiç adını duymadığımız canlılar bazen. Bunları bilmek bizim hoşumuza gidiyor. Bunlar bizim için birer iman hakikati oluyor. Birer Allah'ın yaratma gücünü tanıma vesilesi oluyor. Birer müjde oluyor aslında her biri teker teker. İnsanın içine bir coşku veriyor. Aslında bizim bunlara da ihtiyacımız yok. Biz temiz akılla, vicdanla sadece etrafımıza bakarak bu sonuçları çok rahat çıkartabiliriz. Bize verilen nimetlere bakarak, bulunduğumuz ortama, sadece kendimize bakarak, yani yaratılmış olmamız bizi bir yaratan olması için yeterli. Buradan biz bu sonuca varabiliriz. Bir diğer insan da çok fazla bilgiye sahip olabilir, çok detaylı bilebilir. Fakat işte bunu bu şekilde sarıp örtebilir. Bununla ilgili çok güzel bir örnek var Kur'an'da. Hazreti İbrahim'in kıssası. Dilerseniz size buradan da bazı ayetler okumak istiyorum. Orada bakın Hazreti İbrahim'in konuya yaklaşımı nasıl. En'am suresinden şu ayetleri okumak istiyorum size. Gece üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki, bu benim Rabbimdir. Fakat kayboluverince, ben kaybolup gidenleri sevmem demişti. Ardından ayı doğar görünce, bu benim Rabbim demiş. Fakat o da kayboluverince, Andolsun demişti, eğer Rabbim beni doğru yola erdirmezse gerçekten sapmışlar topluluğundan olurum. Sonra güneşi doğar görünce, işte bu benim Rabbim, bu en büyük demişti. Ama o da kayboluverince kavmine demişti ki, ey kavmim, doğrusu ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım. Gerçek şu ki ben bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim.
Evet, çok açık buradaki ayette Hazreti İbrahim belki güneşin içerisindeki patlamaları, hidrojenin helyuma dönüşümünü veyahut da süpernova patlamalarını, aydaki durumu, ayı çekimini vesaire bu tip şeyleri bilmiyor.
O yıldızın gerçek boyunu da bilmiyor. O yıldızın buradan anlaşıldığı üzere güneşten belki kat kat büyük olduğunu da bilmiyor. Eldeki teknolojik veriler bu kadar. Fakat bildiği bir şey varsa kavminin yıldızlara, aya ve güneşe taptığı. Bu öğretinin içinden gelmiş. Fakat bunun üzerine vicdanla ve temiz akılla bir tefekkürde bulunuyor. Duruma bakıyor ve kaybolan bir şeyin, ölümlü bir şeyin kendi kendini yaratma gücünü veya bir şeyi yaratma gücünü olamayacağını çok rahat anlayabiliyor.
Bir de onların sistemin içinde ne kadar büyüklüktü de olsa, belki güneş hiç batan bir şey olmasa da sonuçta sistemin içerisinde hareket eden bir varlık olduğunu farkında.
Sistemin bir parçası o sistemi oluşturmuş olamaz. Bu mümkün değil. O mutlaka birlikte oluşturulmuştur. Bir düzenin bir parçası o düzenle birlikte oluşturulmuştur. Başka türlüsü düşünülemez. Yani bu dünyadan aldığınız bir madde bu dünyayı oluşturamaz. Şimdi ileride o tip ilkel örneklere geleceğiz. Çok ünlü bilim adamlarının verdiği mantık dışı örnekleri burada hep beraber şaşkınlık içinde söyleşimizde yer vereceğiz.
Evet. Bu esasında ya çok kısa bir örnek olması açısından sanki resme bakıp resmi yağlı boyalar tarafınca yapıldığını düşünmek kadar basit bir mantık değil mi? Ters ve yanlış bir mantık.
Evet.
Yani hiçbir yağlı boya, hiçbir boya resmi, tablodaki resmi kendi gidip oluşturamaz. Mutlaka eğer ortada bir yağlı boya tablo varsa onu yapan bir ressam vardır.
Mutlaka.
Bir usta vardır.
Dilerseniz bu vicdanını örten bir insanın ne kadar zeki veya ne kadar bilgili olursa olsun ne kadar gülünç duruma düşebileceğini, ne kadar akılsız duruma düşebileceğini çok çarpıcı bir örnekle verelim. Francis Crick, bu kişi 1950'li yıllarda DNA'nın yapısını çözen veya DNA'yı çözen, varlığını keşfeden ilk kişilerden.
Bildiğim kadarıyla Nobel de almıştı değil mi?
Evet, evet. Bununla ilgili bir Nobel ödülü de var. Bu kişi DNA'yı çözdükten sonra, DNA'nın varlığını fark ettikten sonra bunun tesadüfler sonucu oluşmasının imkansız olduğunu görüyor.
Bu şekilde zekasını tescil etmiş esasında
evet.
Nobel'le.
Evet. Evet, dediğiniz gibi zekası tescilli Nobel ödülü almış. Öte yanda yaptığı buluş çok büyük. DNA'nın yani genetik şifrenin varlığını anlamış, canlılığın temeli olarak bu genetik şifrenin olması gerektiğini görmüş ve bu DNA'nın da tesadüfler sonucu oluşamayacağını anlamış. Bu da bir zeka örneği basit de olsa. Yani zaten bunun tesadüfler sonucu oluşamayacağı çok açık.
Buraya kadar güzel.
Evet. Bundan sonra geriye tek bir şey kalıyor. O zaman bu bir tasarımdır. O zaman bunu bir yaratan vardır. Biz yaratıldık demesi gerekirken bunu kendine yediremediği için, vicdanını örttüğü için verdiği açıklama şu şekilde bu konuma. Dünyaya ilk DNA'yı uzaylılar getirmiştir.
Şaka herhalde.
Bakın şimdi mantığın sığlığına bakın. Burada uzaylıyı mı ilahlaştırıyorsunuz? Yani yaratılışın temeli olarak. Peki o uzaylı, uzay dediğiniz yerde sonuçta bir madde evreni. Bizim de içinde bulunduğumuz bir ortam. Böyle bir uzaylının var olduğunu kabul edin. O da yaratılmış olmak zorunda.
Eğer uzaydaysa
o da bu yaratılmış. Uzayın içindeyse o da bu uzayla birlikte yaratılmış olmak zorunda. Bir bilim adamı nasıl kendini bu kadar gülünç duruma düşürebilir ve böyle bir açıklama yapabilir? Peki, İşte bu vicdanını örten bir insanın tam olarak düşeceği durum.
Peki evrim teorisi konusundaki düşünceleri neydi bu insanın?
Bu kişi evrim teorisini savunuyor. Zaten verdiği yanıt şu şekilde. İlk DNA'yı uzaylılar getirmiş, sonra bütün canlılık bu DNA'dan türemiş, gelişmiş. Zaten savunduğu fikir de bu. Dilerseniz Hazreti İbrahim'in örneğiyle devam edelim. Kur'an'da anlatıldığı şekliyle. Enbiya suresinin 56. ayetinden itibaren Kur'an'da bize Hazreti İbrahim'in kıssası şu şekilde anlatılıyor. Hatırlarsanız ilk bölümünde Hazreti İbrahim kendi vicdanıyla ve aklıyla mutlaka bir yaratıcı olması, yani tek bir yaratıcı olması gerektiğini fark etmişti ve bunu kavmine tebliğ etmişti. Muvahhid yani tevhid dinini tebliğ etmişti. Tek bir Allah'ı. Enbiya suresi 56. ayetten itibaren şu şekilde devam ediyor. Hayır dedi. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları kendisi yaratmıştır ve ben de buna şehadet edenlerdenim. Andolsun Allah'a sizler arkanızı dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım. Böylece o yalnızca büyükleri hariç olmak üzere onları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerden biridir dediler. Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik dediler. Dediler ki, öyleyse onu insanların gözü önüne getirin ki ona nasıl bir ceza vereceğimize şahit olsunlar. Dediler ki, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Hayır dedi, bu yapmıştır, bu onların büyükleridir. Eğer konuşabiliyorsa siz onlara soru verin. Burada Hazreti İbrahim'in gösterdiği çok önemli bir akıl alameti var. Kendi aklıyla tek bir Allah'ın varlığını anladıktan sonra putların aczini de fark ediyor. Ve putların bu aczinden istifade ederek kavimlerini kendi vicdanıyla karşı karşıya bırakıyor. Onlara da bu aczi göstererek. Ve bu durumda kavimlerin verdiği tepki şu şekilde. Yine Kur'an'dan okumaya devam ediyorum size. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da, gerçek şu ki zalim olanlar sizlersiniz, yani biziz dediler. Sonra yine tepeleri üstüne ters döndüler. Andolsun bunları konuşamayacaklarını sen de bilmektesin. Dedi ki, o halde Allah'ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz yine de akıllanmayacak mısınız? Dediler ki, eğer yapacaksanız onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Bakın burada kavmin tavrı bize hiç yabancı değil. Yani vicdanlarıyla baş başa geldiklerinde, bu bilgiyle karşı karşıya kaldıklarında durumu kabul ediyorlar aslında. Yani yaratıcı veya ilahlık isnat ettikleri şeylerin aslında bu özelliklerinin bulunmadığını fark ediyorlar. Fakat alternatif onlara çok ters ve kabul edilmez geliyor. Yani bunun alternatifi tek bir Allah'ın varlığını kabul etmek.
Seneca, tam da bu söylediğinizle ilgili bir alıntı izin verirseniz söylemek istiyorum. Türkiye'nin önemli üniversitelerinden, Hacettepe Üniversitesi'nden tanınmış bir öğretim üyesinin bir kitabı var. Kalıtım ve Evrim adında. Orada şöyle diyor, sitokrom C adı verilen bir enzim var ve bu enzim esasında çok çok çok ciddi bir işte görev almıyor. Sadece bir protein üretiminde görev alan bir enzimlerden bir tanesi. Onun tesadüfen oluşması ihtimali için şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki, sitokrom C'nin rastlantılar sonucu oluşması ihtimali bir maymunun daktilonun tuşlarına rastgele vurmasıyla tüm insanlık tarihini tesadüfen yazması kadar az bir ihtimaldir. Yani sıfırdır diyor. Tabii şimdi buraya kadarki söylenen cümle çok doğru bir mantıkla ilerlemiş. Çok güzel bir teşhis.
Evet.
Az evvel okuduğunuz ayette vicdanlarına başvurdular ve sizler zalimsiniz dedilerin tam anlamına uyan bir şey. Evet. Fakat bakın sonra ne diyor? Sonra diyor ki, fakat bunu kabul etmek bilimsel amaca uygun olmadığından biz tekrar ilk ihtimale, yani sıfıra ihtimaline geri dönelim diyor.
Bakın burada aslında model aynı. Tam verdiğiniz örnekteki gibi. Yani temiz akılla düşünüldüğü takdirde olay çok açık. İhtimal sıfır. Yaratılmış olan bir şeyin yaratma ihtimali olmaz. Bugün dünyada böyle bir sistem varsa, evrende böyle bir düzen varsa, bunun tesadüfen oluşması imkanı yoktur. İhtimal sıfırdır. Bırakın tek bir enzimi, bir de bütün evrenden söz ediyorsunuz. İnsanın tümünden bahsediyorsunuz. Burada normal bir insanın düz bir mantıkla ilk varacağı sonuç bu. Ama tam bu Kur'an'da bize verilen modele örnek teşkil edecek şekilde daha sonra dönüp bilim adlı bir kelime kullanılıyor.
Bilimsel amaca uygun
bilimsel
değil, ne
amaca
demek?
Uygun değil gibi
burada,
bir tanım.
Burada ne demek yani? Bilimsel evet. Amaç çok güzel bir şey de fakat evet. Bu lafın içerisinde, bu paragrafın içerisinde bilimsel amaca uygun olmamak ne demek? Yani gerçeğe uygun olmamak mı? Yoksa o şahsın fikirlerine uygun olmamak mı? Yani burada bir kavram kargaşasının arkasına saklanıyor.
Veya kabul ettiği anda vicdanıyla karşı karşıya kalma endişesi mi? Evet. Buradan mı kaçıyor?
Hazreti İbrahim'in kıssasında anlatılan örnekle birebir
uyuyor. Evet. Evet. O yüzden bu tip durumlar aslında bize çok yeni sürpriz çıkışlar değil. Bunlar tarihin her döneminde, geçmişte her peygamberin başına gelen olaylar, bu ve benzeri. Hep aynı model. Yani ya bir tarafta vicdan vardır, hakim gelir, bunun sonucu olarak akıl ortaya çıkar. Ya da vicdan örtülür, bastırılır. Bu durumda da dilediği kadar sınırsız zeka olsun, ortada bilgi olsun, mutlak akılsızlık vardır. Bakın ünlü Amerikalı biyokimya profesörü Michael J. Behe bu vicdanlarını kapatan bilim adamlarının durumunu vicdan kelimesini hiç kullanmadan şu cümlelerle açıklıyor. Kısaca okuyayım size isterseniz. Son 40 yıl içinde modern biyokimya hücrenin sırlarının önemli bir bölümünü ortaya çıkardı. Bunun için harcanan emek ise gerçekten çok büyüktü. On binlerce insan bu sırları bulmak için yaşamlarını laboratuvarlarda uzun çalışmalara adadılar. Hücreyi araştırmak için gerçekleştirilen tüm bu çabalar çok açık bir biçimde bağıra bağıra tek bir sonucu veriyordu. Design. Bu sonuç o denli belirgindi ki bilimin tarihindeki en önemli buluşlardan biri olarak görülmeliydi. Bu zafer on binlerce insanın Eureka yani buldum çığlıklarıyla bu büyük buluşu kutlamalarına yol açmalıydı. Ama hiçbir kutlama yaşanmadı. Hiçbir sevinç ifade edilmedi. Aksine hücrede keşfedilen büyük karmaşıklığın karşısında utangaç bir sessizlik hakim oldu. Konu halka açık bir ortamda gündeme getirildiğinde çoğu bilim adamı bundan rahatsız oluyorlar, kişisel diyaloglarda ise biraz daha rahatlar. Çoğu keşfettikleri açık gerçeği kabul ediyor ama sonra yere bakıp başlarını sallıyorlar ve hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar. Peki neden? Neden bilim dünyası keşfettiği büyük gerçeğe sahip çıkmıyor? Neden ortaya çıkan açık dizayn entelektüel eldivenlerle kenarından tutuluyor? Çünkü bilinçli bir dizaynı kabul etmek ister istemez Tanrı'nın varlığını kabul etmeyi çağrıştırıyor onlara. Darwin'in Kara Kutusu adlı eserinden alınmış Michael J. Behe'nin. Bakın burada vicdan kelimesine hiç yer verilmemiş fakat anlatılan konu, anlatılan durum bu kişilerin vicdanlarını nasıl örtüp sardıkları.
Demek ki bu tip bir yapıya az rastlanmıyor. Yani tarih içerisinde Hazreti İbrahim örneğiyle tabii bunlar çok ön plana çıkmış örnekler. Mutlaka her gün karşılaşıyoruz biz bu tip insanlarla. Çünkü çok açık bir yaratılış gerçeğine ancak bu şekliyle karşı çıkabiliyorlardır. Bu davranışlarla karşı çıkıyorlardır vicdanlarını örterek.
Pardon sözünüzü keseceğim. Bakın bu da Kur'an'ın mucizelerinden biri. İster 19. yüzyıla, ister 20. yüzyıla girelim, ister 21. yüzyıla girelim. Hiçbir bilim adamı, burada bilim adamını bu model için kullanıyorum. Gerçek bilim adamlarını tenzih ederim. Hiçbir kişi çıkıp yeni bir cümle, yeni bir ifade geliştiremiyor. Tam bize Kur'an'da verilen kıssalarla birebir mutabık aynı misalleri getirip tekrar ortaya koyuyorlar. Ve bunların hepsi bize Kur'an'da 1400 yıl önce bildirilmiş. Bu çok önemli bir mucize.
Evet. Zaten bu yapının da Kur'an'da böylesine net örneklerle anlatılıyor olması Allah'ın yaratılış gerçeğinin, Allah'ın mucizesinin bir kez daha farklı bir alanda gösterilmesi şeklidir. Sayın Akat, bu verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Umarım biz ve tüm dinleyicilerimiz perspektiften bakarak artık karşılarına çıkan bu tür örnekleri bu anlamda değerlendirirler ve Kur'an'ın bir hakikati olduğu, bir mucizesi olduğunu fark eder ve şükrederler. Buna da fazla üzülmezler çünkü bu tavır tarihin içerisinden kopup gelen bir tavır. Sayın dinleyiciler, bir yaratılış gerçeği programının sonuna geldik. Sayın konuğumuz Cenk Akat'a teşekkür ediyor. Sizlere de hoşça kalın.
Ben teşekkür ederim.